Ayrım 12 sayfa 143. 5. Dersler. 5.1. Emperyalizm çağında temel saflaşma ve devrim teorisi. Türkiye solunun Kürt sorunundaki yanlışlarının temeli emperyalizm çağındaki temel saflaşmayı ve sınıf mücadelesini reddetmektir. İşçi Partisi dışındaki Türkiye solu denebilir ki hala 19. yüzyılda çakılmış kalmıştır. Bilindiği gibi Marx zamanı devrimin merkezi Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'ydı. Çünkü dünyanın bu kıtalarında kapitalizm gelişmişti. Marx ve Engels devrimin kapitalizmin geliştiği ülkelerde gerçekleşeceğini öngörüyorlardı. Çünkü bu ülkelerde üretim toplumsaldı. Büyük fabrikalarda yapılıyordu. Özel mülkiyetin bir avuç kapitalistin elinde toplanması toplumsal olan üretimle çelişiyordu. Bu çelişme sınıfsal düzenli burjuvazi ile proleter arasındaki çelişmeye denk düşüyordu. Bu nedenle devrim ülke içindeki sınıfsal hesaplaşmanın bir ürünü olacaktı. Nitekim 19. yüzyılın Batı Avrupa'sında 1848 devrimleri olsun, 1871 Paris Komünü olsun bu sınıfsal gelişme zemininde yaşandı. Paris Komünü sadece 3 ay sürdü. Ancak 19. yüzyıl sonlarında kapitalizm emperyalist karakter kazanınca yeni bir dünya tablosu ortaya çıktı. Gelişmiş kapitalist ülkeler sermaye ihracı yoluyla ve askeri güçleriyle dünyanın geniş alanlarını denetim altına alarak bir dünya sistemi kurmuşlardı. Dünya bir avuç emperyalist ülkeyle sömürülen ülkeler olarak iki büyük kampa bölünmüştü. Dipnot: Doğu Perinçek, Bilimsel Sosyalizm ve Bilim, Kaynak Yayınları İstanbul, Kasım 2011, sayfa 106'da aktarılan kaynaklara bakınız. Lenin ve Komünist İnternasyonel bu kampları ezen milletler ve ezilen milletler adını verdiler. Dünyadaki belirleyici sınıf mücadelesi artık ezen ve ezilen milletler arasındaydı. Dipnot: Lenin'in Temmuz 1920'de toplanan Komünist İnternasyonel 2. Kongresi'ne sunduğu milli ve sömürge meselesi üzerine tezleri ve kongrenin bu tezleri kabul eden kararı için bakınız Lenin Gesamte Werke toplu eserler sayfa 228-229. Ayrıca bakınız Perinçek Lenin, Stalin, Mao'nun Türkiye yazıları. Sayfa 19, 30, 42. Komünist İnternasyonel kararı için bakınız Sovyetler Birliği Komünist Partisi Bolşevik yayınları. Kaynak yayınları 2. basım İstanbul 1997 sayfa 310. Lenin, Milletler Arası Durum ve Komünist İnternasyonel'in temel görevleri. Doğu'da Ulusal Kurtuluş Hareketleri Çeviren Tektaş Ağoğlu. Yöntem yayınları 3. basım İstanbul 1976 sayfa 348-355. Ayrıca bakınız Stalin, Trotskizm ve Leninizm mi? Çeviren Muzaffer Erdoz, Sol Yayınları, geliştirilmiş 2. basım Ankara Temmuz 1976 sayfa 42 ve diğerleri. Bu konuda geniş bilgi ve tahlil için bakınız Perinçek Stalin'den Gorbaçov'a Sovyetler Birliği'nde kapitalizme geri dönüş ve sosyalist devrimi sürdürme sayfa 42 ve diğerleri. Gelişmiş kapitalist emperyalist sınıflar ezilen dünyadan elde ettikleri büyük yağmanın bir bölümüne kendi emekçi sınıflarını yetiştirirken, ezilen dünya ülkeleriyle çelişmelerinde gittikçe derinleştirirler. Ezen ülkelerin emekçi sınıflarının büyük bölümünde kendi hakim sınıflarının peşine takıldı. Lenin bu nedenle onlara ezel millet dedi. İşte bu emperyalizm tarihinden hareketle Lenin artık Marx zamanındaki devrim teorisinin geçerli olmayacağını saptadı. Devrim 19. yüzyıldaki gibi ülke içindeki sınıfsal kamplaşmaların bir ürünü olmayacaktı. Devrim artık emperyalizm ile sömürdüğü ülke arasındaki çelişmenin çözülmesiydi. Bu nedenle Lenin, devrim odağının batıdan doğuya, Avrupa'dan Asya'ya kaydığını 1920 öncesinde saptadı ve 20. yüzyıl Lenin'i doğruladı. Komünist İnternasyonel ve 3. İnternasyonel bu temelde oluştu ve bütün programlarını bu tahlile oturttu. İngiltere, Fransa ve ABD gibi gelişmiş kapitalist ülkelerde sınıf mücadelesi yumuşarken, emperyalizm ile ezilen milletler arasındaki mücadele şiddetlendi ve devrimler Lenin'in öngördüğü gibi emperyalizmin zayıf halkalarında gerçekleşti. Çin, Kore, Küba, Vietnam, Kamboçya, Laos ve İkinci Dünya Savaşı koşullarında Doğu Avrupa ülkeleri. Türkiye'nin başını çektiği milli kurtuluş devrimleri de Lenin'in devrim teorisini doğruladılar. Dipnot: Geniş bilgi için bakınız Perinçek, Bilimsel Sosyalizm ve Bilim, Kaynak Yayınları İstanbul, Kasım 2011, sayfa 97 ve diğerleri, sayfa 104 ve diğerleri. Nitekim Komintern'in 1928 yılında kabul ettiği Komünist Enternasyonal programı 1920 Türkiye devrimini Dünya devriminin halkaları arasında saydı. Dipnot: Komünist Enternasyonal programı Aydınlık Yayınları 1. basım İstanbul Mayıs 1977. Türkiye solunun Menşevik veya ekonomist diyebileceğimiz örgütleri Türkiye'nin bir ezilen dünya ülkesi olduğunu saptamadılar. Daha sonra Türkiye'yi 19. yüzyılın gelişmiş kapitalist ülkelerinin yerine koyarak tahlil ettiler. Buradan hareketle Türkiye'yi bir tür emperyalist Kürdistan'ın sömürge olarak gördüler. veya bir kısmı açıkça sömürge demese de o gözle baktılar. PKK'nın teorisi zaten böyleydi. Var olan sonuç Türkiye'nin baş düşmanı olarak kabulü, ayrı örgütlenme ve baş düşmana karşı ABD ve AB gibi diğer emperyalistlerle işbirliğinin geçerli görülmesiydi. Sosyalist solun PKK konusundaki yanlışlarının hepsi Lenin'in ispatlanmış olan dünya tarihi ve değerin teorisinin reddine ve emperyalizmin kuyruğuna takılan ikinci enternasyonel döneklerinin teorilerinin kabulüne dayanır. Bu örgütler diyelim karşıtı teorilerin sınıf mücadelesi burjuva proletarya çelişmesi gibi kavramlarla perdelemişlerdir. Kafaları 19. yüzyılda kaldığı için 20. yüzyıl devrimlerini anlamamış, dahası Kürt sorununda diyelim karşıtı mevzilenmelere katılmışlardır. Dikkate almadıkları gerçek şudur. Ezilen dünya ülkeleri içindeki etnik ve mezhepsel savaşları bizzat İngiltere ve ABD gibi 20. yüzyılın büyük emperyalist devletleri başlatmışlardır. Özellikle Sovyetler Birliği'nin 1990'da dağılmasından sonra ABD'nin yeni dünya düzeni ve Bob stratejisinin en önemli aracı işte bu etnik temelli çelişmedir. PKK'da tamamen bu temelde geliştirilmiştir. Oysa 20. yüzyılın bütün devrimleri emperyalizme karşı vatan savunması, farklı milletlerin birliği ve ülke bütünlüğünü savunarak geliştirildi. 5.2. Sınıf mücadelesi penceresinden Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti. Solcularımız sınıf mücadelesi kavramını çok iyi ezberlemişlerdir. Acaba Türk milletine ve TC'ye de sınıf mücadelesi penceresinden bakıyorlar mı? Bunu anlamak için sınıfları ve sınıf mücadelesi cephesindeki pratiğe bakacaksınız elbette. ABD emperyalizmi ve ABD emperyalizmin toplumsal sınıftır. Öyle değil mi? Onlara ABD'nin ve Avrupa tekerci sermaye sınıfı da diyebilirsiniz. Türk milleti yapaydır ve Türkiye Cumhuriyeti diğer milli devletler gibi tasfiye edilecektir. Fermanı da 1990'ların başında Washington ve Brüksel'den ilan edildi. Hatta bu dönüm noktasının Türkiye dünya ekonomisi bütünleştirme darbesinin yapıldığı 12 Eylül 1980 olarak da belirleyebiliriz. O zamandan beri emperyalist sınıflar ve Türkiye'nin işbirlikçi büyük sermayesi Türk milletine ve TC'ye karşı savaş mevsimindedir. AKP bu sınıf savaşının memurudur. ABD'nin BOPEŞ başkanlığı sözüm ona devlet adı verilen kurumların levhalarından TC'yi söktürüyor. Türkiye'nin en büyük sermaye kuruluşlarından Ziraat Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne hiç tahammülü yok. Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden o levhalarda halk sınıflarının temsilcileri koyuyor. İşte bu Türkiye'deki sınıf mücadelesinden bir manzaradır. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti mevzisinde sınıf mücadelesi yaşanıyor. 1980'e başlangıç sayarsak 33 yıldır, Sovyetler Birliği'nin doğulmasıyla bu savaş başladı dersek 23 yıldır, sınıf savaşı bu mevzidir. Yalnız Türkiye'de değil, emperyalizmin küreselleşme taarruzuyla birlikte bütün dünyada aynı olayı görüyoruz. Batı Avrupa ve ABD'de öyle dişe diş sınıf savaşı manzaralarına rastlanmıyor ama Türkiye, Mısır, Suriye, Irak, Afganistan ve Libya en şiddetli sınıf savaşı içindedir. Milli savaş, emperyalist ve işbirlikçi sınıflara karşı olan milli sınıfların savaşıdır. Türkiye bağlamına bakarsak, emperyalizme karşı Türk milleti direniyor ve direnme meclisi de milli devlettir, yani Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu savaşta emperyalizm, Türkiye'nin siyasal ve ekonomik sınırlarını çiğnedi geçti. Gümrükleri kaldırdı, paranın giriş çıkışına kontrolü kaldırdı, kamu ekonomisini özelleştirdi, tarıma devlet desteklerini kaldırdı, sendikaları yok etti, işçiyi sendikasızlaştırdı ve taşeron sistemini getirerek köleleştirdi. Toplam olarak bakarsak bu programı emperyalist sınıflar devleti küçültme programı dediler. TC'yi küçülte küçülte Bob eş başkanlığına dönüştürdüler. Sıra geldi TC'nin isminin de kaldırılmasına. Çünkü fuzuli hale geldi. Olmayan bir şeyin ismine gerek var mı? Bu savaşın özeti Türk milletine ve TC'yi tasfiyedir. Bugün sınıf savaşında ihanet mevzisini tanımlamak isterseniz Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti ile sıkıntısı olanlara bakmak durumundayız. Tabii bu arada şaşkınlarımız da var. Aslında temiz niyetler ama niyet yetmiyor. Bilimsel olmak gerekir ve daha önemlisi mücadele örgütlü pratiğinde olmak gerekir. Kimi solcularımız Türk milleti ve TC'den rahatsızlar. Tıpkı ABD ve AB emperyalistleri, tıpkı Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Fethullah Gülen, Sezgin Tanrıkulu, TUSİAD ve Soros burjuvası gibi ÖDP, TKP ve çeşitli sosyalist parti ve örgütlerde kibarca söylüyorum Türk milleti ve TC'yi sorguluyorlar. Türk milleti ve TC'nin karşısında cephe tutuyorlar. Dipnot. Bakınız Bilim ve Gelecek Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Ender Helvacıoğlu, Ulus Meydanı Kürt Sorununu Nasıl Çözer? Sayı 106, Aralık 2012. Yine bakınız Türk-Kürt Sorunu başlıklı dosyada yer alan Ender Helvacıoğlu, Fatih Yaşlı ve Osman Altun'un yazıları. Sayı 109, Mart 2013. 5.3. Türk milliyetçiliğinin emperyalizme karşı savaş geleneği. Komünist Enternasyonu 1920 yılı Temmuz ayında Moskova'da toplanan 2. Kongresi Lenin'in öngördüğü Milletler ve sömürgeler sorunu üzerine karar tasarısını kabul ederek milliyetçiliklerin eşit olmadığını saptamıştır. Emperyalizme karşı savaşan devrimci milliyetçilik vardır. Emperyalizme işbirliği yapan gerici milliyetçilik vardır. Dipnot: Lenin, Gassamtewerke toplu eserler sayfa 228-229. Bu konuda ayrıca bakınız Perinçek, Lenin, Stalin, Mao'nun Türkiye yazıları. Türk milliyetçiliği 200 yıldan beri emperyalizme karşı savaşan ender birkaç milliyetçi akımından biridir. 19. yüzyılın son çeyreğinde başlayan bu süreç bugünlere kadar gelmiştir. Türkiye'nin Milli Demokratik Devrimi yine Komünist Enternasyonu 1928 yılı kongresinde kabul edilen programda dünya devriminin halkalarından biri olarak belirtilmiştir. Dipnot: Komünist Enternasyonu programı Aydınlık Yayınları 1. basım İstanbul Mayıs 1977. Türk milliyetçiliği cephesini emperyalizme dönmüş ve emperyalizme karşı mücadele pratiği içinde biçimlendirmiştir. 1945 yılı sonlarında Atlantik emperyalistlerle işbirliği yapan gerici milliyetçilik ortaya çıkmış, fakat emperyalizme karşı mücadele geleneği Türkiye'de her zaman canlı olmuştur. Türk milliyetçiliğinin bir özelliği de imparatorluk geleneğinin kavimleri bir arada yaşatma geleneğinden beslenmesidir. Bu nedenle Türk milliyetçiliği çevresindeki kavimlere karşı ırkçı düşmanlıktan çok büyük devletlere direnme çizgisinde gelişmiştir. İkinci bir soru, Türk milliyetçiliği Kürt milliyetçiliği eşit midir? Bu soruyu Türk milletiyle Kürt milleti bugün toplumsal pratikte eşit midir diye de sorabiliriz. Öncelikle belirtmekte yarar var. İdeoloji, hukuk veya ahlak düzlemindeki eşitlikten söz etmiyoruz. Elbette bütün insanlar ve bütün milletler eşittir. Toplumsal pratikteki konuların eşitliğinden ya da özdeşliğinden söz ediyoruz. Somut konuşalım. Örneğin 2. Dünya Savaşı sırasında Alman milletiyle Polonya, Yugoslavya ve Arnavut ve Yunan milletleri eşit miydi? Almanlar Hitler emperyalizminin güdümüne girerek 17 milyon Sovyet vatandaşını, 6 milyon Polonyalıyı, milyonlarca Yahudi'yi, Fransız, Yugoslav'ı, Arnavut'u ve Yunan'ı öldürdü. Bazı milletler Hitler ve Mussolini faşizminin emrinde mezdenirken, bazı milletler de emperyalizme karşı savaştılar. Bugüne gelecek olursak, emperyalizme karşı savaşın ön cephesi uzun zamandır Batı Asya'da. Milli devleti yıkılan Türk milleti, Cezayir, Irak, Suriye, İran, Mısır, Tunus, Afgan milletleri emperyalizmin saldırısına direndi ve direniyor. Bu sınır savaşında Barzani, APU, PYD, Müslüman Kardeşler, El-Kaide, ÖSO gibi emperyalizmin piyonu görevi yaptı ve yapıyor. Bu savaşta Kürt milliyetçiliği Irak'ta ve Suriye'de ne yazık ki Amerika ve İsrail işbirlikçisi örgütlerin peşine takıldı. ABD emperyalizminin meclisinde yer aldı. Türkiye'de PKK'nın veya AKP'nin veya Fethullah cemaatinin güdümüne giren kalabalıklarda sonuç olarak ABD emperyalizminin ve şeyhlerin ve diğer ortaçağ sınıfların yanında saf tuttular. Nedenlerini tartışmıyoruz. Sorumlulukları da tartışmıyoruz. Aynı tartışma 2. Dünya Savaşı ve bütün tarih için yapılır. Pratik durumu saptıyoruz. Çünkü bu dehlizden çıkmamızın denklemini kuruyoruz. Kimi zamanlarda milletlerin, kavimlerin kendileri gerici konumlara düşebilmişlerdir. Bu bir tarih gerçeğidir. Sosyalistlerimizi belki daha kolay ikna edebiliriz umuduyla belirtelim. Marx da, Lenin de, başka büyük değerimizler de bazı durumlarda gerici halklardan, emperyalist işbirlikçisi milletlerden, emperyalist milletlerden söz etmişlerdir. Dipnot: Marx, Engels, Werke, Cilt 6, Das Werk, Berlin, 1961, sayfa 173 ve diğerleri. Lenin, Ulusların Kaderini Tayin Hakkı, sayfa 183. Ezen ezilen millet kamplaşmasının kendisi bu saptamayı içerir. İngiliz milletinin, Alman milletinin, ABD milletinin düştüğü konuları insanlık kendi pratiğinde gördü. Türk milleti konusunda sıkıntısı olan solcularımız için söylüyoruz. Bugün bir Türkiye gerçeği var. ABD ve AB emperyalizmine karşı ayağa kalkan millet Türk millettir. Ne yazık ki Kürtlük adına böyle bir duruş ne Türkiye'de ne Suriye'de ne de Irak ve İran'da görülüyor. Bu bir gerçek, bir olgu. Kuşkusuz her olgu gibi tarihsel nedenleri var. Türk milletinin büyük imparatorluklardan gelen bir bağımsızlık mirası var. Son 200 yıldır sürüp giden emperyalizme karşı mücadele geleneği var. Ermeni ve Kürt milletçinin tarihleri ise emperyalizmle işbirliği tarihidir. Bu da acıdır ama bir gelenektir. Burada emperyalizme karşı savaşan devrimcinin çıkaracağı tek bir sonuç vardır. Türkiye'de ve Batı Asya'da Türk milletini gagalayarak, Türk milletini itip kakarak emperyalizme karşı savaşamazsınız. Aynı biçimde Suriye, Irak ve İran millet ve devletlerini düşman ilan ederek de emperyalizme direnemezsiniz. Emperyalizme karşı bayrak açan bir Kürt örgütü varsa gösterilsin, hepimiz omuz omuza savaşalım. Böyle bir olgu 100 yıldan beri yok ve olması da bugünkü tabloda hiç olanaklı gözükmüyor. Dörde bölünmüş olan Kürt'ü ayrılıkçılığa yönelttiniz mi tek çareniz kalır. İngiliz ve ABD emperyalizminin ve İsrail'in piyonu olmak. Ve ne yazık ki ayrılıkçı Kürt örgütleri nereden başlarlarsa başlasınlar piyonluğu keşfetmek zorunda kalmışlardır. Bu deneyimlerden kültüptaşlarımız çok önemli bir tarih dersi çıkarabilirler. Emperyalizme karşı savaşmanın, başarılı ve onurlu yaşamanın bir tek yolu vardır. Türk milletiyle birleşmek. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlığa alet olmamak. Emperyalizme karşı Türkiye Cumhuriyeti cephesindeki savaşa katılmak. Verili koşullar bunu zorunlu kılıyor. Başka bir özgürlük ve eşitlik yolu gözükmüyor. Kürdümüz Türk milleti içindeki eşit, başıdik, özgür konumunu alarak özlemlerine kavuşabilir. Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden rahatsız olan solcularımız şu soruların cevabını vermeli. Türk milletinin anayasadan çıkartılmasına yanında mısınız? O zaman Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen, APO üçlüsünün yanındasınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin levhalardan sökülmesinin yanında mısınız? O zaman Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen, APO üçlüsünün yanındasınız. Solcularımız daha 1950'lerde Budapeşte Radyosu'ndan Türk milletini yok ediyorlar diye yaykıran Nazım Hikmet'in konuşmalarını incelemelidir. Nazım Budapeşte'deydi ama savaşıyordu ve partiliydi. Denklem bugün şöyle kurulmuştur. Emperyalizme karşı bütün esas olarak Türk milleti meclisinde savaşılır. Devrim Türk milletiyle olur. Kürdümüz Türk milletinin şerefli mensubu olarak bağımsız, özgür, başıdık, güvenli bir geleceğe ulaşır. 2013 Haziran isyanı Türk ve Kürt'ü Türk bayrağı altında birleştirdi ve devrimcileştirdi. Bu çok büyük bir tarih dersidir. Bir millet olarak birleşmek ayıp değildir. Bağımsızlığın, özgürlüğün ve çağdaşlaşmanın koşuludur. İşte Nazım Hikmet bakın 1954 yılında Budapeşte Radyosu'ndan Türk milletine nasıl sesleniyor? Türk milletini yok etmek istiyorlar. Nazım Hikmet. Şu 1954 senesinde Türkiye'de kime mürteci derler, kime inkılap düşmanı derler, kime şu bizim Türkiye'deki tabiriyle Kemalizm prensiplerinin can düşmanı derler. Bunları anlamak lazım. Şimdi benim kanaatime göre Türkiye'deki bugün en büyük mesele yurt meselesidir. Evimizin meselesidir. Evimizin bağımsızlığı meselesidir. Bir defa her şeyden evvel bizim kendi evimizde o evin sahibi gibi yaşamamızdır. Kim bizim eve hırsızı sokmuşsa ve kim bizim evde bizi bu hırsıza hizmetçi yapmışsa mürteci olan odur. Kemalizmin prensiplerine düşman olan odur. Vatan haini olan odur. Yani demek istiyorum ki Arapça ezan okutmaya taraftardır. Bu adam mürteci midir değil midir? Bu bugünün meselesi değildir. Bugünün meselesi kim Türkiye'yi Amerikalılara satmış ve satmakta devam etmektedir. Kim Türkiye'nin milli sanayisini mahvetmiş ve mahvetmekte devam etmektedir. Kim Türkiye köylüsünü ve işçisini müstemleke haline getirmiş ve getirmekte devam etmektedir? İşte bunlar mürtecidir. Bunlar Kemalizmi inkar etmişlerdir. Bunlar vatan hainidir. Bunların haricinde kalan insanlar dini kanaatleri ne olursa olsun, vicdani kanaatleri ne olursa olsun, hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar, vatanını seven insanlardır. Ve bugünün şartları içinde ileri Türk insanlarıdır. Bu bakımdan yine tekrar ediyorum. Türkiye'deki insanlar vicdani kanaatleri ne olursa olsun, hangi partiye mensup bulunurlarsa bulunsunlar, milli bağımsızlığından yanaysalar, yani daha açık konuşalım, eğer Türkiye'den Amerikan hakimiyetinin defolup, Türkiye sanayisinin gelişmesinden yanaysalar, Türkiye'de hayatın ucuzlamasından yanaysalar, Türkiye'nin tarihinin eski şerefiyle devam etmesinden yanaysalar, yani bir Türk haysiyetini ve şerefini taşıyorlarsa, en ileri insanlardır. Hangi kanaate mensup olurlarsa olsunlar. Halkları mahvetmek kabil değildir. Teşekkür eden bir millet, yaşayan bir millet ölmez. Türk milleti denilen bir millet, Türkiye halkı denilen bir halk, bu halkın yok olması imkansızdır. Ha ne demek istiyorum? Yani bugün yapılan terör bu veya şu partiye karşı değildir. Bugün yapılan terör şu veya bu kanaate karşı değildir. Şu veya bu sınıfa karşı değildir. Bugün yapılan terör Türk milletine karşıdır. Ve Türk milletini imha etmek için, yok etmek için yapılan terördür. Türk milleti yok olmaz. Binaenaleyh her şeye rağmen Türk milleti yaşayacaktır. Ve bir, her şeye rağmen biz İkinci Milli Bağımsızlık Savaşı'ndan muzaffer çıkacağız. Ayrımın sonu, sayfa 154.